Merhaba değerli, ikna ettim sandım ama ortadan kayboldular diyenler ve acaba nerede hata yapıyorum diye düşünenler. Trenden bildiriyorum podcast'inin 59. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizler için yine bir şeyleri kurcaladım, bir şeyler araştırdım ve özellikle bu ikna ettim ama lan tam ondan sonra bir anda kayboldular ortadan diyenler için güzel bazı cevaplarla geldim. Ankara Ekspresi raylar üzerinde ilerlemeye devam ediyor ve biz de bu bölümde biraz önce bahsettiğim sıkıntıları, sorunları, derdi tasayı bitirmeye geldik. Satışın ve iknanın o karmaşık dünyasına doğru dalacağız şimdi. Hani o sunumu yaparsınız, müşteri başını sallar, gülümser ve evet evet tam da aradığım şey ya bu falan der ve buna benzer şeyler söyler. Sonra bir bakmışsınız telefonlara çıkılmıyor, e-postalara dönülmüyor ya da hani döneceğim ama ya bir şey oldu, bir ben şey yapacağım size ulaşacağım falan filan hop geçiştirilmişsiniz. Evet işte bunun nedenini kurcalayacağız bu bölümde. Jan Kavial'in Why People Say Yes But Still Don't Buy, yani insanlar neden evet diyor ama yine de satın almıyor başlıklı yazısı. İşte bu gizemi çözecek ve bize evetin her zaman aslında satmak, satış yapmış olmak anlamına gelmediğini gösteriyor diye belirtiyor. Hazırsak, satışın görünmeyen dinamiklerini anlamaya ve o evet'i gerçek bir alıyorum'a dönüştürmenin yollarını keşfetmeye doğru yola çıkalım. Biraz önce de belirttiğim gibi yazımızın orijinal dilindeki başlığı Why People Say Yes But Still Don't Buy. İnsanlar neden evet diyor ama yine de satın almıyor. Yazarımız Jan Kavial ki kendisi Medium üzerinde ki Medium'a döndük yeniden paylaştığı bir yazıyla bizimle birlikte Jan Kavial'in hem bu yazısına hem diğer yazılarına ki özellikle satış konusuyla alakalı çok güzel yazıları var. Birkaç tane daha ayırdım. Yakın zamanda diğer yazılarından da yine ele alacaklarımız olacak. Onları da inceleyebilirsiniz. Yazıya başlamadan önce şunu da belirteyim bu arada. Bu durum sadece satış sürecinde aslında yaşadığımız bir şey değil. İkna ettiğinizi sandığınız ama bir anda insanların eve gittiklerinde kararlarını değiştirdikleri, bir şekilde bir uzlaşıya ulaştığınızı düşündüğünüz ama sonrasında biriyle konuştuğunda ya da bir şey olduğunda bir anda kararının komple değiştiğini gördüğünüz pek çok durum olmuştur. Pek çok süreçle buna benzer durumla karşılaşmışsınızdır. Yani sadece bir ürün satmak değil, bir fikre birilerini ikna etmek ama bu iknanın sadece lafta değil, sözde değil, icraatte de yani adım atmada da aynı şekilde devam ettiğini görmek. Yani bugünkü gündemimiz aslında bu. Şimdi bu doğrultuda yazımıza gelelim. Kavial, satış sürecinde müşterilerden alınan evet yanıtının neden her zaman satın almaya dönüşmediğini incelemiş. Yazar, evetlerin farklı türleri olduğunu ve bazı evetlerin aslında aldatıcı olabileceğini belirtiyor. Güven eksikliği, yanlış faydalara odaklanma ve hatalı takip süreçlerinin olumlu görünen ilk etkileşimi neden sonuca ulaştırmadığını detaylandırıyor. Gerçek satışın entelektüel iknanın ötesinde duygusal güvene dayandığını ve bunun zamanla inşa edildiğini vurguluyor. Ve satış yani birçoğumuz için zorlu, bazen de yıpratıcı bir süreç. Özellikle ben çok da böyle haz etmem satış süreçlerinden. Aman benden uzak olsun derim ama hep bir göbeğine bir yerlere oturur benim durumum. O da başka bir konu ama yani yine de çok da böyle haz etmediğim, keyif almadığım bir şey çünkü çok zorlu bir süreç. Ve ince ince işlemek gereken bir süreç. Özellikle evet'i duyduğunuzda zafer çığlıkları atmaya hazırlandığınız o anları barındırır satış. Yani buna çok yakınsınızdır. Evet yaptık dersiniz ama sonrasında derin bir sessizlik başlar. Şimdi işte o derin sessizliğin devamını Kavial ele alıyor. Ve Kavial'in yazısı işte bu acı gerçeği masaya yatırıyor ve bize benim de yıllar içinde deneyimlediğim o evetin her zaman gerçek bir taahhüt anlamına gelmediğini gösteriyor. Pazarlama da aslında bu yönde benziyor satış tarafına. Orada da böyle bir durum. İşin psikolojik boyutunu anlamak başarının anahtarı aslında temelde. O yüzden de dediğim gibi sadece satış olarak bakmayın konuya. Pek çok şeyin temelde anahtarı olacak bir konuyu ele alıyoruz bu yazıda, bu bölümde. Yazar her evet aynı değildir diye devam etmiş. Karel bir müşteriden duyulan evetin her zaman samimi bir satın alma niyeti taşımadığını belirtiyor. Yazar bu evetlerin 3 gruba ayrıldığını belirtiyor. 3 ana grupta ele almış. Uyum sağlamak için evet diyenler, insanları memnun etmek eğiliminde olanlar diye belirtiyor. İkinci grubumuz inanmak istediğim için evet diyenler ki onlar da sorunlarına bir çözüm bulmak umuduyla ürüne anlık hevesle sarılanlar ancak sonrasında ikna olmayanlar. Ve üçüncü noktada ise hayır demeye hazır olmadığım için evet diyenler. Zaten başka bir yerden satın almış, karşılaştırmalı teklif almakla görevlendirilmiş veya sadece meşgul görünmek isteyenler, bir şekilde bir şeyler yapıyor görünmek. Gidiyorum bir böyle en azından bir fiyatlara bakayım falan diyenler gibi. Bu farklı evet türlerinin her biri satıcının zamanını boşa harcamasına yol açabilir. Bunu da iyi anlamak ve iyi analiz etmek gerekiyor diyor. Bu tespiti okuyunca yıllar önceki hallerimi düşündüm. Yani o kadar çok zaman harcamışım ki. Sırf karşımdakini kırmamak için evet diyen ya da o anki umutsuzlukla evet deyip sonra ortadan kaybolan insanlara. Bu durum sadece satışçı için değil, aslında iki taraf için de zaman kaybı ve hayal kırıklığı yaratıyor. Bir danışman olarak da açıkçası bunu sıkça yaşadım uzun zamanlar. Şu aralar artık biraz daha bu danışmanlık süreçlerini de azalttığımı düşünürsek pek onunla alakalı bir durum yok ama özel hayatınızda, kişisel dünyanızda, arkadaşlarınızla, belki işte eşinizle, sevgilinizle, akrabalarınızla, ailenizle, çevrenizdeki insanlarla pek çok kişiyle bu durumu yaşıyorsunuz aslında. İnsanlar sorunlarına sihirli bir değnek bekler gibi yaklaşıyorlar ve o anki heyecanlı evet diyorlar. Ama gerçekte o kadar kolay olmadığını fark ettiklerinde geri çekiliyorlar. Bu bize insanların gerçek motivasyonlarını anlamak için daha derinlemesine bir analiz yapmamız gerektiğini aslında gösteriyor. Dediğim gibi bazen mesela şöyle oluyor, insanlarla konuşuyorsunuz ve sıkıntılarının olduğu, problemlerinin olduğu bazı durumları ele alıyorsunuz. Birlikte sohbet ediyorsunuz ve sonra diyorsunuz ki evet senin böyle yapman lazım. Çok güzel, karşıdaki insan buna yükseliyor bir anda. Aa evet aslında çok farklı olabilir, çok iyi olabilir bu böyle. O zaman gel otur şöyle bir yol çizelim, şöyle şöyle yapmalısın, bunları etmelisin, adım atmalısın, bunlar falan. Bayağı bir üzerine konuşuyorsunuz, bayağı bir yol çiziyorsunuz. Sonra kişi bir anda yok oluyor böyle hayalet. Ne ses ediyor, ne işte bir şekilde oralarda. Arada bir şeyler derseniz bir cevap veriyor falan ama böyle yarım falan. O yükselmiş hal tamamen bitmiş. İşte bu aslında bununla yine alakalı belki de. O yüzden de yani uzun yıllar bu konuyu farklı farklı başlıklar altında çok defa deneyimledim. Muhtemelen siz de bolca deneyimlemişsinizdir. Yazıya gelirsek, evetin hayıra dönüşmesinin sebeplerini ele almış. Yazar, hevesli bir evetin neden sonradan hayıra dönüştüğünü bu sefer 3 temel nedene bağlamış. Bunlardan ilki güven oluşturma aşamasının atlanması. Satıcı, müşterinin çözüm arayışındaki çaresizliğinden faydalanarak güven ilişkisi kurmadan hemen geçiş yapmış satış tarafına doğru ve bu da tabii bir noktada ters de yapmış daha sonrasında. İkinci kategori ise ya da ikinci nedense faydaları pazarlamaya odaklanmak diyor yazıda. Satıcı ürünün tüm parlak faydalarını ve verilerini sunarken müşterinin asıl derdini, örneğin maliyet değil işlevsellik gibi durumları gözden kaçırabilir diyor. Üçüncü de ise takip sürecinin büyüyü bozması. Evet'i duyduktan sonra satıcının sadece satışa odaklanıp müşteriye ilgisini kaybetmesi, müşteri de benimle değil sadece satışla ilgileniyorlar algısı yaratır ve müşteriyi uzaklaştırır demiş. Yani aslında kısaca bana sadece bir şey satmakla ilgili bir motivasyonlarının olduğunu, bunun dışında bir fayda üretmek, bir destek olmak, bir şekilde karşı tarafta yani müşteri tarafında bir değere dokunmaya çalışmaktan ziyade dediğim gibi sadece satış yapmış olmanın peşinde olduğunuzu hissettirebilir. Bu da geri tepebilir tabii diyor. İşte burada baktığımızda pazarlama ve satış arasındaki o ince çizgi devreye giriyor. birine bir ürünü veya hizmeti satmak için sadece onun faydalarını saymak yeterli değil. İnsanlar faydadan çok o faydaların kendi sorunlarına nasıl çözüm getireceğine odaklanıyorlar. Ve en önemlisi insanlar güvendiği kişilerden bir şeyleri satın alır. Bir markanın stratejisini oluştururken de hep aynı şeyi aslında vurgularız. Müşteriyle sadece bir işlem değil, bir ilişki kurmamız gerekir. O ilişki sadece satış öncesi de değil, satış sonrası da devam etmeli. Eğer o evetin ardından müşterilerinizi yalnız bırakırsanız, o evetin yani pek bir anlamı kalmaz açıkçası. Hatta hiç anlamı kalmaz diyebiliriz. Yazıya devam edelim. Gerçek satış nerede gerçekleşir diye soruyor yazar. İnsanların mantıksal olarak satın aldığını düşünsek de aslında satın almanın güvenle gerçekleştiğini belirtiyor. Yazar güvenin zamanla inşa edildiğini ve bunun hem ilk evetten önce hem de sonra devam eden bir süreç olduğunu vurguluyor. Birini entelektüel olarak ikna edebilirsiniz. Ancak duygusal güven olmadan satın almazlar diyor. İlk eveti bir satış olarak değil, güven kazanmaya davet etten veya bir şekilde güven kazanmak için bir adım atmanıza izin veren ya da hani küçük bu konuda bir kapı açan bir şey olarak görmenizin önemli olduğunu dile getiriyor. Güven ticarette, hayatta, aslında nefes aldığınız her anınızda temelde her zaman karşılığı olan bir unsur güven. Bir markanın başarısı tüketiciyle kurduğu güven ilişkisine bağlı sonuçta. Eğer müşteriniz size güvenmiyorsa, ürününüz ne kadar iyi olursa olsun sizi tercih etmeyecektir. Satış sonuçta böyle bir şey. İlk evet bir başlangıç noktası, bir davetiye. Dediğim gibi bir kapıyı açıp buyurun denmesi. Bu davetiyeyi alıp güveni daha da pekiştirmek, ilişkiyi derinleştirmek gerekiyor. Aksi takdirde o evetin ardından gelen sessizlik, yani güvenin yeterince kurulmadığının bir işaretidir diyebiliriz. Yani kapıyı açtı, davet etti sizi içeriye ve siz içeri girdikten sonra o insana ne sundunuz? Bu kısmı önemli olacak. Doğal olarak içeriye sadece davet etmiş olması müşterinizin ve size böyle bir davetiye çıkarmış olması, ha tamam o zaman hallettik bu iş tamamdır değil. Sadece iletişime açık olduğunu, düşünebileceğini, bu konuya bir zaman ayırabileceğinin göstergesi. Son olarak da evetten siparişe giden köprüyü kurmak diyor yazar Kavel. Bir evet alındığında sohbeti durdurmak yerine müşteriye hizmet vermekten ne kadar mutlu olunduğunu ifade etmeyi, müşterinin başka endişeleri olup olmadığını sormayı ve olası engelleri önceden tespit edip ele almayı öneriyor. Yazar müşteriye somut bir sonraki adımı netleştirmeyi, küçük de olsa ücretsiz değer sunmayı, duygusal güvenliği pekiştirmeyi, asla baskı yapmamayı ve tereddütler veya gecikmeler nedeniyle müşteriyi suçlamamayı da tavsiye etmiş. Bu empatik ve kişisel takip sürecinin %78'e varan daha yüksek dönüşüm oranı sağladığını belirtiyor ayrıca. Evet'i duyduğumuzda içten içe belki de zafer naraları atmak, sevinçten böyle bir kıpır kıpır hale gelmek yerine aslında işin yeni başladığını anlamalıyız. O evet, müşterinin size bir kapı araladığını dediğimiz gibi bu anlama geliyor, bunu gösteriyor. O kapıdan içeri girmek ve ilişkiyi sağlamlaştırmak aslında asıl sanat. Bir markanın sürekli olarak müşterisiyle bağını güçlendirmesi, ona değer katmaya devam etmesi ve güvenini pekiştirmesi aslında gerekir. Ve sonuçta unutmayalım ki bu bir kerelik bir satış değil. Uzun soluklu bir ilişkinin inşasıdır, bir girizgahıdır diyebiliriz. O yüzden uzun vadeli düşünmeli, uzun süreçli bakmalı konuya ve buna göre de aslında bir yol haritası çizmeli. Ama dediğim gibi başlangıçta duyduğumuz o evetin, yazı boyunca da aslında belirtilen o evetin sadece ve sadece küçük bir gülümseme ya da küçük bir davetiye, küçük bir merhaba gibi bir şey olduğunu, aslında önemli olan noktanın oradan sonra başladığını da unutmamak gerekiyor. Ve böylece insanlar neden evet diyor ama yine de satın almıyor? Satışın görünmeyen dinamikleri başlıklı bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümde satış süreçlerinde karşılaştığımız evetin farklı anlamlarını, güvenin önemini ve o eveti gerçek bir satışa dönüştürmenin de yollarına dair birkaç noktayı konuştuk. Evetin sadece bir işaret olduğunu, aslında bununla beraber asıl elimizdeki malzemeyi, asıl elimizdeki kozları ortaya çıkarmamızın o noktadan sonra gerekli olduğunu unutmamamız gerektiğini bolca konuştuk bu yazıda. Ve unutmayalım ki bunun aslında sadece bir satış değil. İnsanlarla iletişim, insanlarla birlikte bir şeyler yapma, sadece birlikte zaman geçirmek için bile, dertleşmek için bile kullanabileceğimiz bir yaklaşım olduğunu da tekrardan belirtmek isterim. Umarım bu yolculuk sizin de öncelikli olarak satış ve pazarlama anlayışınızı ve devamında da bununla birlikte hayata bakış açınızı, hayata tutunma süreçlerinizi, insanlarla ilişkilerinizi geliştirecek, daha bilinçli ve başarılı yollar, yöntemler ve de aslında tercihler bir şekilde ortaya koymanıza yardımcı olacak bir durumdadır. Böyle bir etkide bulunmuştur umuyorum. Trenimiz Eskişehir'e doğru ilerliyor. Ben de aklımdaki bu yeni bilgilerle pencereden dışarıya doğru şöyle ışığımı da kapattım. Şöyle bir bakıyorum. Pek bir şey görünmüyor aslında ama birazcık böyle yıldızlardan ufak ufak bir şekilde görebiliyorum. Biraz da böyle kafamda bazı şeyleri canlandırmaya çalışıyorum. Şöyle boşluğa bakar gibi bir durum bazen güzel oluyor. Çünkü oraya siz kendiniz bir şeyleri resmediyorsunuz. Bu da bir keyifli bir durum. Kendinizin bir şekilde oraya temsil olarak bir şeyler atfetmesi keyifli oluyor diyebilirim. Kafa açıcı oluyor. Neyse bir sonraki bölümde yepyeni bir konuyla, yepyeni bir yazıyla yine karşınızda olacağım ve o zamana kadar kendinize dikkat edin ve her evetin ardındaki gerçeği keşfetmeyi ve bir eveti duyduktan sonra asıl adımlarınızın, asıl sürecin şimdi atılması gerektiğini, şimdi başladığını da unutmayın. Hoşça kalın.